Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 17. ayrım. 10. bölüm. Hemen sağ kulağının altından şah damarına doğru uzanan uzun ve yüzeysel bir kesikti. Peabody'nin arkasından iş çevirerek çağırdığı sağlık teknisyeni, neşeli bir tonla eğer biraz daha derin olsaydı kan kaybından seri bir şekilde öleceğini söylüyordu. Ama bu haliyle çok kötü değildi. Yine de gömleğinde kan vardı. Arabada ilerlerken, ''Kan lekesini hemen çıkaracak şeyler var,'' dedi Peabody. ''Gerçi annem hep tuz ve soğuk su kullanır. O da işi hallediyor. Yani çoğunlukla. Çöpe atmak da öyle. Gerçi Somerset onu çıkarır, ev yapımı bir tür büyü uygular ve gömlek yine dolaptaki yerini alırdı. McNamara'ya ulaşmaya çalış. Bugün kendisiyle görüşmek istiyorum. Bakalım ortaklık, skandal ve seks ilaçları ile ilgili bize söyleyecek neleri var?'' Peabody, telelinkle görüşürken Eve, mesajlarını kontrol etmeye başladı. Feeney veya McNabb'den yeni bir haber gelmediğini görünce homurdandı. ''Doktor McNamara gezegen dışındaymış efendim. Birkaç günden önce dönmesi beklenmiyor. Sekreterinden döner dönmez sizinle irtibata geçmesini rica ettim. Doktorun telesekreterine de benzer bir not bıraktım.'' ''Pekala, desteği karmaya devam edelim şimdilik.'' Doktor önünde sonunda karşımıza çıkar. Şu listedeki ilk adamla ilgili öğrendiklerine geç. Lawrence Q. Hardley. 32 yaşında, bekar beyaz erkek. 20. yüzyıl sonlarında ailesi Silikon Vadisi'ndeki patlamalarda köşeyi sağlam dönmüş. Evlilik ya da kayıtlı bir birliktelik yok. Suç kaydı ya da ordu kaydı da yok. Dosyalanmış parmak izi de yok. Yok. 2049'dan beri New York'ta yaşıyor. Aile şirketinin New York ayağından sorumlu. Unvanı satıştan sorumlu başkan yardımcısı. Rapor edilen geliri, maaş, yatırımlar, giderler, masraf kotası yıllık yaklaşık 5.2 milyon. Peabody, verilerin yanı sıra resmi de inceledi. Çok da iyi görünüyor. Belki bana aşık olur, onunla evlenmem için yalvarır ve yaşamını bana çabucak alışabileceğim hayat tarzı sağlamayı adar. Ama işler pek o yönde gelişmedi. Hardley, Peabody'ye göstermediği özel ilgiyi yakışıklı erkek sekreterine fazlasıyla gösteriyor gibiydi. Yine de adam sorgulanma karşısında rahatsız olup sinirlenip avukatı olmadan başka soru cevaplamayacağını söyleyene kadar bir umut var gibiydi. Avukat ve görüşmenin ayarlanması için bir 20 dakika, avukatın holoprojeksiyon aracılığıyla katıldığı görüşmedeki standart sorularla da diğer bir 20 dakika geçti. Eve, Hardley'i listeden silip arabasına binerken boşa geçen bir saat diye düşündü. ''Neden doğrudan eşcinsel olduğunu söylemedi ki?'' diye sordu Peabody. ''Ve bahsi geçen her iki gece içinde başka yerde olduğunu ispatlayabileceğini, bazı insanlar kendilerine ait de olsa, alternatif seksüel tercihleri konusunda hala pek rahat değil. İki numaraya geçelim. Eve, Peabody'ye o gün için işlerinin bittiğini söylediğinde 12 kişiden 3'ünü elemişlerdi. İşini bildiği için sevmek zorunda değildi ama Peabody'nin binasının önündeki kaldırıma çektiklerinde soruyu sordu. Pizza yemeğe gidiyor musun, gitmiyor musun? Bilmiyorum. Peabody omuzlarını kaldırıp indirdi. ''Sanırım gitmemem gerek. İşler yine garipleşip karma karışık olacak. McNabb domuzun teki.'' Ama sesinde özlem vardı. Charles konusunda çok tuhaf ve kaçık bir tavır aldı. Eve, McNabb için hissettiği ufak sempati hissini ortadan kaldırmaya çalışarak koltuğunda kıpırdandı. ''Sanırım Charles gibi biriyle rekabet ettiğini öğrenmek bir adama zor gelebilir. Ama biz ciddi bir ilişkide olduğumuza dair bir şey konuşmadık hiç. Kendi kendine bir karar verip benim hayatımı yönetmeye kalkamaz. Kiminle görüşebileceğime, kimlerle arkadaş olabileceğime dair bana emirler veremez.'' Ses tonu iyice ateşlenen Peabody Eve döndü. ''Ayrıca Charles'la seks yapıyor olsaydım bile ki yapmıyorum, onu hiç ilgilendirmezdi.'' Oh diye düşündü Eve. ''İşini bir dakikalığına unut ve tam alnından kurşun ye.'' ''Haklısın, kesinlikle haklısın. Bir kere domuzluk yapan hep domuzluk yapacaktır. Hatırladığım iyi oldu. O yüzden boş ver.'' Peabody derin bir nefes aldı ve kendini daha haklı hissetmeye başladı. ''Zaten gün içinde kararımın ne olduğunu sormak için filan da aramadı. O yüzden boş ver gitsin. Tamam. Yarın listeden kalan isimlere devam ederiz.'' ''Ne? Peabody kendini topladı. Tamam, evet efendim, yarın. Oldukça iyi bir iş çıkardığını düşünen Eve, arabayla şehir trafiğinde ilerlemeye başladı. Şansı yaver giderse 30 dakika içinde evde olabilirdi. O, şehrin kuzeyine doğru ilerlerken, Rourke birasını yudumlayarak çalışıyordu. Bence pizza doğru bir yaklaşım şekli, dedi McNabb. Sonuçta pizzaya karşı bir zaafı var. Hem randevu değil de daha günlük bir şey, arkadaşça gibi. Ben bir şişede kırmızı şarap seçerdim. Çok şık bir şey değil ama. İyiymiş. McNabb'in yüzü aydınlandı. Ama çiçek falan yok, değil mi? Bu kez yok. Eğer işleri eski haline sokmak istiyorsan onu hazırlıksız yakalaman gerek. Bırak biraz muallakta kalsın. Evet. McNabb'e göre Rourke bir romantizm gurusuydu. Dallas'ı yumuşatabilen birisi kalp meselelerinde bir dahi olmak zorundaydı. Ama bu Charles konusu, diye başladı McNabb. O konuyu unut. Unutmak mı? Ama McNabb afallayarak duraksadı. O konuyu rafa kaldır, en azından şimdilik. İlişkileri tam olarak ne bilmiyorum ama Peabody'nin onu sevdiği ve önem verdiği belli. Ona her sataştığında Peabody'yi kendinden uzaklaştırıyorsun. McNabb'in varlığından bile haberdar olmadığı bir odada oturmuş karşılıklı bira içiyorlardı. Bir havuz masası, eski moda bir bar, karşılıklı iki duvarda manzara ekranları, iyi kırmızı şarap renginde derin deriden koltuk ve sandalyeler vardı. Kalan duvarlarda nü tablolar vardı ama seçkin nü tablolardı. Her nasılsa yabancı görünen uzun ve kıvrımlı dişi bedenler. McNabb buranın esaslı bir erkek odası olduğunu düşündü. Yalnızca kadınların belirlediği insanı deli eden çalışma alanlarından ya da mekanlardan değildi. Burada ahşap vardı, deri ve tütün kokusu vardı. Seçkinliğe dönelim, diye düşündü McNabb. Charles'ın bir seçkinliği vardı. Eğer Peabody'nin istediği seçkinlikse kendisi şimdiden bitmiş sayılırdı. Ama çok iyi zamanlarımız oldu, biliyor musun? Yani sadece çıplak iyi zamanları kastetmiyorum. Yani senin daha önceden önerdiğin şeylere alışmaya bile başlamıştım. İşte dışarı çıkmalar, arada çiçekle veya hediyeyle gitmeler. Ama işleri batırdığımızda, yani çok kötü oldu. Birasından bir yudum aldı. Gerçekten kötüydü. Canı cehenneme, dedim. Ama sürekli birlikte çalışıyoruz ve aramızda bir seviye olması gerekiyor, değil mi? Belki de işler yine karışmadan önce, yani belki de her şeyi öylece olduğu gibi bırakmalıyım. Bu da bir seçenek tabii. Rourke bir sigara çıkardı, yaktı ve dalgın bir şekilde üfledi. Seni tanıdığım kadarıyla Ian, iyi bir dedektifsin. İlginç zevkleri olan ilginç bir adamsın. Eğer çok sağlam bir beynin olmasa ne Feeney ne de Eve seninle çalışıyor olurdu. Ancak sağlam bir beyni olan iyi bir dedektif olmana rağmen, ilginç zevkleri olan ilginç bir adam olmana rağmen, hali hazırdaki denklemde önemli bir etkeni göz ardı ediyorsun. Ne? Rourke hafifçe öne doğru uzanarak McNabb'in dizine vurdu. Ona aşıksın. McNabb'in ağzı açık kaldı. Bir bardağı sehpanın eşiğine kadar kaydı. Rourke uzanarak düzeltti. Aşık mıyım? Korkarım öylesin. McNabb, yüzünde az önce ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenmiş bir adamın ifadesiyle Rourke'a baka kaldı. Tanrım, lanet olsun. 50 dakika, 2 durak ve uzun bir metro yolculuğu sonrasında McNabb, Peabody'nin kapısını çaldı. Peabody, altında en sefil eşofmanı, üzerinde bir NYPGT tişörtü, yüzünde cilde güzel ve genç bir parıltı vermeyi vaat eden bir yosun maskesiyle kapıyı açtığında, onu elinde bir pizza kutusu ve ucuz bir şarapla buldu. Aç olabileceğini düşündüm. Peabody ona baktı. Yakışıklı yüzüne, aptal kıyafetlerine ve burnuna baharatlı sosun kokusu geldi. Sanırım açım. Büyük buluşmaların gecesiydi sanki. Rourke Palace Otel'in şık ve zarif barında, smokinler içindeki üçlü orkestra Bach'ın bir eserini çalarken, Charles ışıl ışıl bir şampanya kadehini havaya kaldırdı. Şu ana, dedi. Louis kadehini melodik bir ses çıkaracak şekilde onunkine dokundurdu. Ve bir sonraki ana. Doktor DiMatto. Charles kadehini yudumlarken bir parmağını hafifçe Louis'in elinde gezdirdi. İkimizin de bu akşam boş olması ne güzel bir tesadüf, değil mi? Gerçekten de, değil mi? Ve bu sabah Dallas'ta karşılaşmış olmamız da öyle. onu bir seneden fazla süredir tanıdığını söylemiştin, değil mi? Evet, davalarından birinde yolumuz kesişmişti. Charles ufak bir kanepeyi havyar sosuna batırarak Louise'e uzattı. Kabul etmeliyim ki en başından beri hep ilgimi çeken biri oldu. Güçlü, zeki ve kendini bir şeye adamaktan kaçınmayan kadınlar bana hep çok çekici gelmiştir. Sana çekici gelen şey nedir, Louise? Kim olduklarını bilen ve aksi bir şeymiş gibi davranmayan erkekler. Ben nispeten samimiyetsiz ve bir rol bulup kendini ona kaptıranlar arasında büyüdüm. Ve bulduğum ilk fırsatta kendimi bundan sıyırdım. Kendimi tıbba verdim çünkü tutkum buydu ama kendi istediğim şekilde çalışıyorum. Kendi istediğim şekilde ailemi pek memnun etmedi. Kliniğinden biraz bahsetsene. Louise başını salladı. Henüz değil. Karşılığında bir şey anlatmadan kişisel bilgi almakta çok iyisin. Ben iyileştirmeye karşı bir ihtiyacım, bir yeteneğim olduğu için doktor olduğumu söyleyebilirim. Sen neden lisansa eskort oldun peki? Benim de zevk vermeye bir ihtiyacım, bir yeteneğim var. Sadece seksüel zevki kastetmiyorum, diye ekledi. Bu genelde işin en basit ve en temel kısmı. Ama biriyle vakit geçirmek, kendisi farkında olmasa bile ne istediğini ya da neye ihtiyaç duyduğunu keşfetmek. Sonra onu sağlamak. Eğer bunu yapabiliyorsan, duyulan tatmin iki taraf için de fizikselin ötesine geçebiliyor. Bazen de sadece zevkli oluyordur herhalde. Charles güldü ve ilk tanıştıklarından beri bu kadının onu güldürdüğünü düşündü. Bazen, eğer sen bir müşteri olsaydın... Ama değilim. Louise bunu iğneli bir tavırla değil, ağır ve yumuşak bir gülümsemeyle söylemişti. Eğer olsaydın da sadece bu şekilde içki içmeyi önerebilirdim. Rahatlamamız, flört etmemiz, birbirimizi tanımamız için. Garson kadehlerini tazeledi ama ikisi de fark etmedi. Sonra, diye sordu Louise. Sonra biraz dans edebilirdik, sana temas etmeme alışman için. Benim de nasıl temas etmemi istediğini anlayabilmem için. Seninle dans etmek çok hoşuma gider. Louise kadehini masaya koydu. Charles ayağa kalkarak Louise'in elini tuttu. Dans pistine doğru ilerlerken loş bir özel bölmenin önünden geçtiler. İçerideki çift önlerindeki şampanyayı boş vermiş, tutkulu bir şekilde öpüşüyordu. Charles dönerek kollarını Louise'e doladı. Bir kadının bir adama nasıl uyacağını mükemmel şekilde bilen bir adamın rahatlığıyla Louise'in bedenini kendininkine uydurdu. Bu kadında onu heyecanlandıran bir zarafet vardı. Onu çeken ve hoşuna giden bir netliği vardı. Sabahleyin takside Charles'a kartını uzatmış ve bir ara arayabileceğini söylemişti. Çalışmadığı bir ara. Genç kadının saçlarının kokusunu içine çekerken çok netti diye düşündü Charles. Çok berrak. Charles'dan etkilenmiş ve hoşlanmıştı ama müşteri olarak değil. Charles da ondan etkilenmiş ve hoşlanmıştı ve o akşam bir şeyler içmeyi teklif etmişti. Louise, bu akşam boş değildim. Burada olabilmek için önceden verilen bir sözü iptal ettim. Louise başını hafifçe yukarı kaldırdı. Ben de öyle. Sonra başını tekrar Charles'ın omzuna dayadı. Bana temas etmen çok hoşuma gidiyor. Seni bu sabah ilk gördüğümde bir şeyler hissettim ben. Biliyorum. Louise kendini müzeye bırakmıştı. O ana. Bir ilişkiye ayıracak vaktim yok. Çok karmaşık oluyorlar ve çok emek istiyorlar. Ben işim konusunda bencilim Charles ve genelde aslına bakarsan çoğunlukla işimle kendim arasına bir engel girdiğinde huzursuz oluyorum. Parmakları Charles'ın saçlarında dolaşmaya başlamıştı. Ama ben de bir şeyler hissettim ve ne olduğunu öğrenmek için vakit ayırabilirim diye düşündüm. Ben de ilişkiler konusunda pek şanslı olmadım. Genelde işim önüme engel olarak çıkıyordu. Yüzünü Louise'in saçlarına dayayarak kokusunu içine çekti. Ama ben de ne olduğunu anlamak için vakit ayırmak istiyorum. Louise yanağını onun yanağına dayadı. Yumuşak diye düşündü. Sadece teninin ürpermesine neden olacak kadar ufak sakal kökleri vardı. Söylesene, eğer bir müşteri olsaydım danstan sonra ne yapardık? Senin isteğine göre değişirdi ama üst kata, ayırttığım süite gidebilirdik. Sonra üzerindekileri çıkarırdım. Charles avucunu genç kadının sıcak çıplak sırtında gezdirdi. Ağır ağır, seni yatağa götürürken ne kadar güzel olduğunu söylerdim. Teninin ipek gibi olduğunu ve sevişirken seni gerçekten ne kadar istediğimi gösterirdim. Belki bir sonraki sefere. Louis biraz geri çekildi, sadece Charles'ın yüzünü görmesine yetecek kadar. Ayrıca söylediklerin kulağa neredeyse mükemmel geliyor. Yalnız bir dahaki sefer olursa Charles, birbirimizi yatağa götüreceğiz ve ben seninle sevişeceğim. Charles, Louis'i daha sıkı tutmaya başladı. Senin için sorun değil mi işim? Neden olsun ki? Louis parmaklarının ucunda yükselerek dudaklarını Charles'ın dudaklarına iyice yaklaştırdı ve fısıldadı. Yani benim işimin senin için sorun olabileceğinden daha fazla neden olsun ki? Bana bir dakika izin verir misin? Lavaboya gitmem gerek. Louis, bayanlar tuvaletine doğru ilerledi ve Charles'ın kendini göremeyeceğinden emin olduğu bir noktadan sonra elini düğüm düğüm kasılmış karnına bastırdı. Daha önce hiçbir erkeğe karşı böyle hissedip böyle tepkiler vermemişti. Bir erkeği istediği olmuştu elbette. Sohbetinden ve birlikte olmaktan keyif aldığı, arzu, ilgi, keyif ve sempati hissettiği olmuştu. Ama hepsini birden ve bu kadar kısacık bir sürede hissettiği olmamıştı. Bir dakika kendine gelmeye ihtiyacı vardı. Şık lavaboya gidip doğruca kişisel üçlü aynanın karşısındaki yumuşak minderli koltuğa doğru ilerledi. Makyaj pudrasını çıkardı ama aynadaki yansımasına bakarak orada öylece oturdu. Charles'a söylediği doğruydu. Bir ilişkiye ayıracak vakti yoktu. Özellikle de büyük ihtimalle çok yoğun, derin ve karmaşık olacak bir ilişkiye. Başarmak istediği çok şey vardı. Arada bir çıkıp sosyalleşmek farklı bir şeydi. Bir randevu veya parti. Özellikle de kliniğine, sığınma evine ya da üzerinde çalıştığı ücretsiz sağlık karavanları projesine ilgi çekebilecek şekilde sosyalleşebildiğinde. Ama Charles'la bir ilişkinin kendini birine tamamen bırakma anlamına geleceğini hissediyordu ve daha önce hiç kendini böylesine bırakmak istememişti. Pudrasını birkaç kere açıp kapadı. Sonra bir yetişkin gibi davranması gerektiğini hatırlatarak pudrasını burnuna uygulamaya başladı. Saçıyla ilgilenirken şık siyah bir elbise içinde uzun ve ince bir esmer girdi içeri. Hızlı ve hareketli tavırlarına uyan hızlı bir melodi mırıldanıyordu. Koltuklardan birine oturarak rujunu tazeledi. Sonra "Ah!" diyerek çantasından kesme kristal şişeli bir parfüm çıkardı. "Tavla beni." Parfümü iyice sıktıktan sonra Louis'in şaşkın ve keyifli bakışları karşısında şişeyi gece çantasının içine sıkıştırdı. Ana temamız bu. Uzun dalgalı saçlarını geriye atarak Louis'e ışıl ışıl bir tebessüm yolladı. Kutla beni dedi. Monica daha sonra ayağa kalkarak ellerini göğüslerinden kalçalarına doğru gezdirerek elbisesini düzeltti. Harika bir şeyler olmak üzere. Louis, tebrikler dedi ve Monica odadan dışarı süzülürken arkasından güldü. Monica masalarına vardığında Byron adıyla bildiği adam çoktan kalkmış ve elini ona uzatmış halde bekliyordu. Hazır mısın? Monica adamın elini aldı, ona doğru uzandı ve vücudunu sıkıca ona yasladı. Neye hazır olduğumu duymak ister misin? Yürürlerken genç kadın fısıldayan bir tonla konuşmasına rağmen Charles'ın bu yaratıcı fikri duyabileceği kadar yakınından geçtiler. Charles dalgın bir tavırla arkalarından baktı ve diğer adamda fark ettiği tuhaf, belli belirsiz mesafeden onun çalışmakta olan bir lisanslı eskort olup olmadığını merak etti. Sonra başını çevirdi ve Louis'in ona doğru geldiğini gördü. Hemen sonra ondan başka hiçbir şey düşünememeye başladı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 173. Devamı 18. ayrımda.